Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. Üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum hepsi buradadan Cem. Merhaba abi, hoş geldin.
Merhabalar abi, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyidir, seni sormalı. Ben de heyecanlıyım biraz. İlk böyle podcast'ım olacak, o yüzden bir şeyleri yanlış söylersem kusura bakmayın.
Yok abi, ne demek, burada sohbet ediyoruz zaten, hani çok şey değil, pek bir sıkıntı olmaz. Zaten tanışmıştık daha öncesinde, hemen de organize ettik. Ve burada hepsi buradayı da ağırlamak ve buradan biraz spoiler verelim. Hepsi burada da devam edeceğiz. Sadece burayla kalmayacak. Sürpriz olarak söyleyelim bugünden. Evet, Cem de bugün hepsi buradanın teknik tarafta neler kullandıklarını, yani bizim genel konsepte olan konsepti konuşacağız. Hepsi burada nasıl, ne yazılımlar kullanıyor, nasıl problemler çözüyorlar, mühendislik kültürleri neler gibi konuları konuşacağız. Ama öncesinde Cem kimdir, ne yapıyor, bir ufak bir giriş alalım mı abi senden?
Olur. Cem Başaranoğlu ben. 10 senedir yazılım sektöründe yazılım zanaatkarı olarak çalışıyorum. Son 4 senedir de hepsi burada da teknoloji ekibinin bir parçasıyım. Biz aslında hepsi burada teknoloji ekibi olarak belirli problemlerin çevresinde o problemlerin çözümüne odaklanan ve genelde dikeyde konumlandırdığımız yaklaşık 35 farklı ürün takımı ve şu an için 400 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Teknoloji ekibimiz 3 ana journey'den, yani 3 ana gruptan oluşuyor. İlk grubumuzda kullanıcının ürünleri bulabilmesini sağlayan, daha efektif arama yapabilmelerini ve sonuca ulaşmalarını hedefleyen Availability ve Findability Journey'miz var. İkinci grubumuzda Buy Journey'sin ismini verdiğimiz, kullanıcıların bir ürünü almaya karar verdikten sonra siparişlerini tamamladıkları ana kadar geçen süreci maintain eden, burada belirli feature'lar geliştiren journey'miz var. Son grubumuzda da siparişi tamamladıktan sonra kullanıcılarımızın eline doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayan After Sales ismini verdiğimiz bir journey'miz var. Böyle girebilirim.
Okey, anladık. Çok teşekkür ederim. Şey çok hoşuma, yani ben genelde kendimi yazılım mühendisi olarak tanıtıyorum, yani bir yerlerde. Zanaatkarı böyle software craftsman oluyor galiba hani İngilizce'de. Bu tabir de benim çok hoşuma gidiyor. Bir zanaat var orada gerçekten, hani elle de yaptığımız için aslında biraz. Sen de kendini böyle direkt tanıttın. Hiç böyle tanıtmamıştın tanışmalarımızda. Tanıtınca enteresan geldi.
Çok uzun zamandır bunu düşünüyorum. Yani esasında şey bilinir. Sandro Mancuso'nun Software Craftsmanship kitabı bilinir. Ama ondan önce Peter McBreen diye bir abinin yazdığı bir kitap var. Orada da hani aslında mühendisler, yani yazılım işi yapan bireyler kendilerini mühendis, sanatçı, birçok farklı sıfatla tanımlıyorlar. Ama ben de kendime sanırım zanaatkar demeyi daha uygun buluyorum. Çünkü dediğin gibi yaptığımız şey bir emek. Ve bir zanaati icra etmeye çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden bunu tercih ettim. Böyle de olduğumu düşünüyorum yani, nacizane.
Eyvallah. Aslında bir sorum daha vardı. Neyse, konuyu açacak ve aslında konumuzu konuşamayacağız. Şimdi abi, birçok takım var, birçok journey var dedin. Ne olduğunu da anlattın. Zaten değişik bir yapınız var. Farklı şeyler söylüyorsun. Tanışmamızda da söylemiştin. Onları daha Eren belki başka bölümlerden de sizin product manager'la falan konuşabilirse konuşur. Ama yani sen sorumlu olduğun takım içinde olabilir, genel olarak da olabilir. Hepsi burada da hangi teknoloji, hangi diller yoğun olarak kullanılıyor?
Tabii. Şimdi takımlar genelde belirli bir problemin çözümüne odaklandığı için O çözüm için kullandıkları teknolojiler ve programlama dilleri de birbirinden çok farklı. Yani çok geniş bir teknoloji siteğimiz var. Bu noktada takımların bazılarının kullandığı diller ve teknolojiler birbirleriyle örtüşüyor. Bazıları çok dikeyde uzmanlık istiyor. Yani backend tarafında, yani daha doğrusu takımlarımız backend, frontend, QA, DevOps ve product ownerlardan oluşuyor. Yani dikey roller kullanıyoruz takımların içerisinde. Backend tarafında işte C Sharp, Node.js, Scala, Python, Java, Go ve Ruby kullanıyoruz genelde. Frontend tarafında React, Vue, Angular, React Native kullanmayı tercih ediyor arkadaşlarımız. Teknoloji productları olarak işte MongoDB, Hazelcast, Redis, RabbitMQ, Kafka, Cassandra, Nuts, Memcache, Spark, Hadoop, Druid, Influx. Aklıma gelenleri saymaya çalışıyorum. İşte Apache'nin Hive'ı var, SilaDB, PostgreSQL, MSSQL gibi birçok farklı product kullanmaya çalışıyoruz içeride. 4 sene öncesine kadar hepsi buradanın yapısı C Sharp'a ve Microsoft'a göbekten bağlıydı. Zaman içerisinde bunu, hatta %90'ı geliştirilen productların bu Microsoft teknolojileri kullanıyordu. Bu 4 sene içerisinde şeyi azalttık, yani %40'lara kadar C Sharp ve Microsoft dependency'sini azalttık. Zaman içerisinde önümüzdeki quarter'larda, işte kısa ve orta vadede bunu %20-25 bandına çekmeyi düşünüyoruz.
Çok güzel. Şimdi buradan bir şey merak ediyorum. Ne oldu da o 4 sene önce böyle, yani bir gece uyandın, biz bir sabah uyandınız, hadi Microsoft bırakalım, göç etmeye başlayalım dendi. Yoksa bu bir hazırlık mıydı? Başlandı mı? Ne oldu orada?
Yani şimdi aslında 1950'lerden beri yazılım sektörü bir yazılımın hızlı test edilebilir ve kolay teslim edilebilir olması problemini çözmeye çalışıyor. Bu 1950'lerden bu yana kadar yazılım sektörünün temelde çözmeye çalıştığı problem. Bizim için de bu geçerli. Bütün teknolojilerin, bütün işte Agile gibi manifestoların çıkmasının sebebi de bu. Biz de zaman içerisinde şunu gördük. Bir dile ya da bir teknolojiye bağımlı kalmak yazılımcıların productivity'sini, yani verimliliğini törpülüyor. Şey kavramı vardır, hani fun to write, yazarken eğlen. Bu işte Go, Ruby, sen de biliyorsun kendi tarafından. Python gibi, Node.js gibi dillerde yazılımcılarımızın daha çok eğlendiğini, daha üretken olduğunu, daha çok belirli konseptlerin üzerine yoğunlaştıklarını gördük ve verimliliğini arttırdığını belirli metriklerle gözlemledik. O yüzden yavaş yavaş belirli bir dependency'den, bir teknoloji siteğine ya da bir dile olan dependency'den uzaklaşmaya çalışıyoruz. Biraz daha polyglot engineer mantrasının üzerine gitmeye çalışıyoruz. Temel şey productivity'yi arttırdığı yönünde bizim gözlemimiz. Tabii dil, Microsoft'a karşı bir önyargımız ya da bir şeyimiz yok. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen biz productivity odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Bunun için de bugün Go, Node.js, Ruby, Python tercih ediyoruz. Yarın başka diller çıkarsa onları da adapte olup kullanabiliriz.
Şimdi hepsi burada sonuçta minik bir uygulama değil ve 7/24 yaşayan bir uygulama. Yaşaması gereken bir uygulama daha doğrusu. Orada yani kalkıp benim hatırladığım, aslında hepsi burada main olarak C Sharp ve .NET üzerine, ASP.NET üzerine kurulu. Ve siz bunun çok büyük bir parçasını ve de monolit bir uygulamayı bölmeye başlıyorsunuz. Şimdi burada şeyi merak ediyorum. Bu hadi productivity okey. Tamam, ama performanslar, onlar bunlar tabii ki o güzel olmuştur da ne gibi şeyler karşılaştınız orada? Neyle karşılaştırdınız?
Yani şöyle yaptık önce. Bizim temel şeyimiz, çözmeye çalıştığımız, odaklandığımız nokta büyük bir monolit yapıyı, yatayda ölçeklendirdiğimiz bu monolit yapıyı dikeyde parçalayıp sorumlulukları dağıtıp insanların context switch olmasından çıkıp belirli bir şeye dedike çalışıp productivity'yi arttırmasıydı. Product takımlarını böldükten sonra teknoloji de takımlar içerisinde yavaş yavaş gelişmeye başladı. Bununla birlikte dediğin gibi 4 sene öncesine kadar C Sharp ve ASP.NET bağımlılığımız vardı. Bu geldiğimiz noktada artık makro frontend çalışıyoruz. Yani her takım kendi frontend komponentini build ediyor ve ilgili takımlar alıp bu komponenti kullanıyorlar. Böylece şunu gördük. Hem bir işi çıkarmak, yani müşteriye sunma yönünden hızlandık. Hem scalability, yani uygulamalarımızın daha iyi scale olabilmesini sağladık. Bununla birlikte teknoloji know-how'ımız genişledikçe takımlar arasında belirli konseptlerin daha iyi oturmasına sebep oldu bu product takımları. Ve son olarak governance dediğimiz, yani bir bireyin bir şeyi sahiplenme olgusu daha da pekişmiş oldu. Böylece bireyler, yani takım içerisindeki bireyler yaptıkları işlere daha fazla değer verir oldular. Ve bu da çıktığı olumlu yönde etkiledi. Hem teknik olarak yani metriklerimiz iyileşti. Hem işte downtime'ımız daha da geriye çekildi. Yani şu an %99,8 available çalışıyor bizim sistemimiz. %2'lik bir downtime yaşıyoruz ara ara. Ama Monolith'te olduğu gibi end-to-end'de downtime yaşamıyoruz çok uzun süredir.
Şimdi şey dedin ya, o ürünü sahiplenmek, yani hani her parçasında aslında bulunabilmek gibi. O zaman böyle backend, frontend, DevOps gibi çok böyle keskin ayrım kavramlar anladığım kadarıyla yok. Yani insanlar, yazılımcılar hemen hemen her işin içine girebilmek kapasiteleri var. Ya da onlardan öyle bekleniyor.
Çok doğru. Rol olarak dikey rollerimiz var. Yani backend, frontend, DevOps. Hatta yakın zamanda özellikle kullanıcılarla birebir etkileşim içinde olan takımlarımıza mobile engineer'ları da dahil edeceğiz. Native deneyim sağlayabilmek için. Takımlarımız içerisinde çok kısa sürede bir data science ekibimiz var. In-house'da geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. Data scientistlerle dahil edeceğiz. Metrikleri değerlendirip daha doğru tanılar koymamızı sağlayabilmek için. Böyle dikey roller var ama bir takım olarak çalışmaya çalışıyoruz. Yani bir backend engineer yeri geldiğinde frontend'e girip belirli bir şey geliştirebiliyor. DevOps'ta Kubernetes içerisinde bir şeyler değiştirebiliyor. Ya da tam tersi frontend engineer'imizin aşağı yukarı bir bilgisi var product'ın her yeriyle. Product olarak tek bir product olarak çalışıyoruz. Yani checkout takımı tek bir product. Engineering rolü hiç fark etmiyor. Backend engineer'lar da bir business feature hakkında yorum yapabiliyorlar. Frontend engineer'lar da. Yani product owner gelip bize yapmamız gereken işi söylemiyor. O işi tartışıyoruz beraber. O işin metrikleri üzerinden geçiyoruz. İçimize siniyorsa, müşterinin hayatını kolaylaştıracaksa yapmayı tercih ediyoruz. Yukarıdan böyle çok deklaratif işleri kabul etmemeye çalışıyoruz. Tabii ki oluyor. Yani product versus project her şirkette olan şeyler. Öyle projectler de yapıyoruz ama %85 oranında kendimiz metriklerle dizayn ettiğimiz, kendi fikirlerimize değer verilen bir yapı üzerinde çalışıyoruz.
Bu projeler böyle ama product'ın içindeki büyük feature'lar oluyor değil mi? Yani hani abi siz bir durun, bir checkout için birazcık dursun, bir iki kişi verin de şurada şöyle bir proje var oraya gitsin gibi değil. Gene checkout'un içerisinde ama büyük bir şey olduğu için project diyorsun aslında.
Aynen öyle. Hatta örnek de vereyim. Checkout flow'u, hepsi burada içerisindeki checkout flow'u niş bir product. Yani dikeyde kendi ölçeklenen bir product. Hepsi Express ürünümüz var. İşte market alışverişleri için kullandığımız. Bu noktada bu bizim için bir project oldu. Bir product değil. Önce project olarak başladı. Biz bunu bir checkout ekibi olarak, proje olarak başlattık. Böyle geliştirdik. Daha sonra product'a evrildi. Şu an tamamen dikeyde kendi bir ürün ekibi olarak çalışıyor.
Şimdi böyle bir yapıda product olarak düşünmenin dışında biraz bir tık geriye gelip ya da birkaç tık da geriye gelip böyle biraz da yazılım olarak düşündüğümüzde şeyi merak ediyorum. Yani okey, backend var, frontend var. Bunlar ayrılmış durumda. Mikro frontend var. Mikro servisler var backend'de. Herkesin sorumlu olduğu alan mı var? Yani herkesin sorumlu olduğu repo mu var daha doğrusu? Burada nasıl çalışıyorsunuz?
Takımların içerisinde birden fazla repo var microservice'lerle çalıştığımız için. O takım belirli bir journey'den sorumlu. Örnek veriyorum. Sepet reposu farklı. Sepetin içerisindeki microservice'lerin reposu farklı ve orada çalışan takım sepet journey'sinden sorumlu. Teslimat sayfasına geçtiğinizde burada çalışan bütün repolar farklı. Oradaki takım teslimat journey'sinden sorumlu. Ödeme için de ayrı. Aynı mantrada ilerliyoruz. Temel olarak journey'lerden takımlarımız bir journey'den sorumlu. Teknolojik olarak da o journey'den sorumlu. Yani o journey'nin problemleriyle uğraşıyor. Ama büyük resimde işte buy journey'si içerisinde yaklaşık 8 ya da 10 takım olması lazım. Hepsi tek bir takım gibi çalışıyor. Yani sepet journey'sinde bir problem olması, teslimat journey'sinde problem olması aslında bizim bütün journey'mizi etkilediği için orada da teknik çözümlerde align olmaya çalışıyoruz ya da business çözümlerinde. Yukarıda tek bir ürün, aşağıda daha küçük parçalara ayrılmış küçük ürünler şeklinde çalışıp daha böyle büyük otonom bir ürün olmaya çalışıyor hepsi burada içerisindeki product takımları.
Anladım. Ama bunu yani mesela sen takım liderisin. Bu ilişkileri, takımlar arasındaki bu kadar ilişkileri karmaşık geldi bana çünkü de. Sen mi yönetiyorsun yoksa aslında biri daha var o mu yönetiyor?
Yani şey rollerimiz var. İşte tech lead, team lead, manager, product manager. Bu tarz roller var içeride.
Ayrı team lead var yani.
Tabii, team lead de var. Bu rollerdeki insanlar işte bu yukarıdaki alignment'ı birbirleriyle takımların ilişkilerini sağlamaya çalışıyorlar genelde. Team Lead bizde daha çok People Management tarafından sorumlu. Tech Lead de sadece teknolojik problemlere odaklanan arkadaşların içerisinde bulunduğu bir kavram, bir rol.
Ama şöyle yani şimdi sen bir şeye ihtiyacın var ve bir mikroservisin bir başka bir takımın API'ni kullanmak zorunda kalıyorsun. Şimdi burada kim giriyor araya? Yani burada bir şey eksik mesela sizin ihtiyacınız var. Şimdi sen teknik olarak bunun farkındasın. Sen gitsen ilişki sende kalıyor. Söylesen bilmem yani böyle bunu idare etmek biraz garipleşiyor.
Yani şöyle söyleyeyim. Genelde şöyle ilerliyoruz. Benim bir ihtiyacım varsa bir microservice'den ya da bir micro frontend komponentinden bunu diğer takıma product owner'larım ya da kendi gidip işte böyle bir istekte bulunuyorum, talepte. Onlar quarter içerisindeki sprintlerde bunu planlıyorlar. O sprint'i alıp bunu develop ediyorlar. Ya da çok acil bir işse yapılması gerekiyorsa, benim sprint'imi blokluyorsa ben girip repo'da ilgili değişikliği contribute edip pull request'ini açıyorum. Arkadaşlar bunu inceliyorlar. Okey dediklerinde pipeline'e dahil ediyorlar ve kullanılabilir hale getiriyoruz. Yani insanların birbirleri arasındaki sözel iletişimi repolar için de geçerli. Yani siz gidip herhangi birinin reposunda onların standartlarına uygun şekilde geliştirme yapıp bir pull request açıp bunu hayatını devam ettirebiliyorsunuz.
Şu ilginç bir nokta ve çok merak ettim sevdiğim için. Onların standartları bu ne demek?
Şimdi takımlar içerisinde böyle standartlar var. Tabii yani genelde işte test yazılması gerekiyor. Test piramidinde integration ve komponent testlerinin yazılması gerekiyor. Bunlara özen gösteriyoruz ama kod yazarken de her takım belirli profillerden oluştuğu için kendi kültürlerine ait bir yazım tarzları var. Yani şöyle bir şey benimsemiyoruz. Belirli bir kod işte herkes atıyorum camel case yazmak zorunda. Böyle bir şey belirlemiyoruz. O takım kültüründe nasıl istiyorsa, kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle geliştiriyor. Biz de sanki open source bir projekte contribution yapıyor musunuz gibi gidip onların standartlarını okuyup readme'lerle, testleriyle ona göre geliştirme yapıp işte ilgili arkadaşlara haber veriyoruz. Standart, temel standartlar hepimizde aynı. Test yazılması gerekiyor. İşte belirli şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Ama yazış biçimi takımdan takıma çok değişiyor. Project structure'ları. Tek bir structure yok yani.
Zaten şimdi o kadar dilin içerisinde yani bir dilde mesela camel case kullanırken öbüründe snake case ya da kebap case kullanman gerekiyor. Yani kafana göre çat diye koyamazsın. Zaten hani o bir standart değil o dilin getirdiği bir best practice. Fakat şunu merak ediyorum. Bir tarafta Python yazan bir grup var ve hani gene Python yazan başka bir repo daha var. Orada değişiyor mu
Değişebilir.
standartlar?
Yani şey kod structure çok değişmiyor ama project structure genelde değişiyor. Yani Go için de aynı şey geçerli. .NET için de geçerli. Yani aynı metodolojiyi kullansalar bile bazen o ubiquitous language yani kendi takımları içerisinde dizayn ettikleri dil neticesinde yabancı olabileceğiniz şeyler olabiliyor. Bunu da genelde test okuyarak yani readme'lerle ya da hiç yoksa böyle şeyler. Çünkü bazı microservice'ler çok basit ya da çok bir business'a özel işler yapıyorlar. Bunu sormayı tercih ediyoruz.
Anladım, süper. Peki o zaman hemen ya sona doğru soracaktım ama bana artık çok konusu geldi. Bu kadar fazla teknolojinin olduğu, bu kadar fazla projenin olduğu, bu kadar fazla insanın olduğu yazılımcı anlamında bir yer. Kaç ya yazılımcı var abi bu arada
Yani
sayı?
200 küsur olması lazım abi. Takımların neredeyse 4'te 3'ü yazılımcılardan oluşuyor.
Ve şey de şu an çok bunu da konuşmamız lazım. Bu kadar kişiyi pandemide remote'a taşımak ve bunu organize etmek nasıl oldu? Onu ayrı konuşacağız. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadar dil var, bu kadar knowledge var. Mühendisler arasında bu nasıl paylaşılıyor? Yani bir böyle biri çıkıp şey yapıyor mu? Ya siz de biz Go'da bunu böyle yapıyoruz. Çünkü hani mesela işte exception handling diye yeni bir Go'da bir şey çıkmış. İşte böyle bir çıkıp anlatılıyor mu? Yani developerların motivasyonu, kültürü nasıl şey tutuluyor? Yüksek tutuyorsunuz.
Genelde içeride lunch and learn sessionları yapıyoruz. Bu on-site'dayken yani ofisteyken gerçekten bir öğle arası toplanıp işte hem yemek yediğimiz hem birbirimize bilgi aktardığımız sessionlar oluyordu. Şimdi remote'a geçtiğimizde takımlar kullandıkları bir teknolojiyle ilgili bize o konuyu anlatıyorlar. Nasıl implement ettiklerini, nelerle karşılaştıklarını. Bunu aktarıyorlar. Bunun dışında belirli komponentleri, ortak olabileceğini düşündüğümüz komponentleri beraber birbirimizle paylaşıyoruz. Örnek veriyorum, Go'da bir HTTP client implementasyonunuz vardır. Bunun test etmişsinizdir production'da. Metrikleri de çok iyidir. Bunu replemişsinizdir. Paylaşıyoruz kendi içerimizde. Diğer arkadaşlar da ihtiyacı olanlar da alıp kullanıyor. Eğer bu genelde kullanılabilecek bir şeyse hepsi buradanın GitHub repozitorisi var. Oraya gönderiyoruz. Hani hem biz hem de dışarıdaki bütün open source community kullansın istiyoruz. Tabii çok büyük bir ekip olunca bu alignment biraz zor oluyor. Yani bir de bildiğiniz üzere bu deklaratif olarak yapılabilecek bir şey değil. Yani bir standart koysanız bile insanların buna uymasını sağlamak çok zor. Biz genelde gönüllü olarak bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Takımlardaki tech lead ve team lead arkadaşlarımız bu teknolojileri takip edip işte bu teknolojilerle ilgili paylaşılması gerektiğini düşündükleri bir şey varsa bununla ilgili bir meeting hazırlıyorlar. Biz de gidip katılıp dinliyoruz. Bize uyan şeylere alıp implement ediyoruz. Uymayan şeyleri bir yere not ediyoruz belki yarın kullanabiliriz diye. Böyle gelişen bir süreç var içeride.
Süpermiş. Peki bu test dediğin, yani anladığım kadarıyla katı kurallarınız var. Hani test olmayan bir şey içeri alınamıyor gibi. Daha neler var yani? Nasıl bir code review süreci ilerliyor? Ya da bir böyle mesela pull request ya da merge request, bunlar bir code review şeklidir ama başka şekiller de var mı?
Genelde şöyle yapıyoruz. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Çok katı değiliz. Yani şöyle bir kuralımız var sadece. Business logic'in çok yoğun olduğu yerlerde kesinlikle testin olması lazım. Yani hem unit testinin olması
Tabii
lazım
katı
hem
dediğim bu zaten. Yani bu kadar çık. Test olsun, test olsun şey.
bazı microservice'lerimizde test yok. Yani crowd işlemi yapan, sadece çok ufak bir business logic'i maintain eden, şöyle bir benefit cost yani fayda zarar denklemi kuruyoruz. Buna yatırım yapmamız gerekiyor mu? Ne kadar sürede hayatımızda kalacak bu arkadaş? Exception durumlarında bize ne kaybettirecek? Yatırım yapmamız gerekmiyorsa ya da daha sonra bu büyüyecek mi? Gerekmiyorsa çok üstünde durmuyoruz. Ama dediğim gibi, ya az önce senin de söylediğin gibi, business logic'in olduğu yerlerde kesinlikle test bizim için çok önemli. Diğer konularda da eğer bir pull request atacaksak kendi takımımız dışında burada detaylandırıyoruz. Neden bunu yaptığımızı, bununla neyi çözmeyi amaçladığımızı detaylandırıyoruz. Ama içeride bir microservice'te yapıyorsak zaten o domaini bildiğimiz için o domainde sadece neyi çözdüğümüzü yazıp böyle gönderiyoruz. Daha sonra code review sürecimiz oluyor. Code review sürecini her iki farklı code review sürecimiz var. Birinde assign ettiğimiz arkadaşımız task'ın size'ına bağlı olarak review ediyor. Okay ise geçiyor ama belirli bir size üzerindeyse birden fazla arkadaş review ediyor bunu. Bir review session oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız oraya dahil oluyor. Kodu yazan arkadaşımız neleri yaptığını anlatıyor. Diğer arkadaşlar da bunu değerlendiriyor. Bununla birlikte pair programming de yapıyoruz tabii.
İlk önce şeyi duymak istiyorum. Yani o code review nasıl oluyor? Yani ben büyük bir şey yaptım ve 3 kişiyi davet ediyorum. Burada sen oluyor musun mesela takım lideri olarak, yani tek lead olarak, yoksa olmasan da oluyor mu?
Genelde yani şart değil benim olmam. Çünkü bu bildiğiniz üzere güvenle inşa edildiği için takım içerisinde başka arkadaşlar da olabiliyor. Temelde yapılan şeyi anlamaya çalışıyoruz. Biz okuyabiliyor muyuz kodu? Bizim o projedeki structure'a uygun mu? Ya da edge case'ler var mı? Arkadaşımızın yazarken düşünmediği. Business tarafında onun düşünmediği ama işin içine dahil olan belki task'larda da atlanmış şeyler var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Daha sonra eğer bizim için okeyse bunu kabul ediyoruz. Değilse tekrar geriye gönderiyoruz. Hani reject ediyoruz demek istemiyorum ama geriye gönderiyoruz ve arkadaşlarımız bunu tekrar o konsörleri göz önünde bulundurup tekrar develop ediyorlar ya da fix ediyorlar artık bir bug gibi durum varsa. Tekrar aynı session bir meet ortamı üzerinde devam ediyor.
Heh, bir daha devam ediyor.
Tabii
Orası
tabii.
önemli. Siz söylüyorsunuz, o bir to-do gibi bir şey yapıyor. Mantıklı olanları. Sonra şey bu. Ama üçüncü olmuyor tabii muhtemelen.
Yani
Artık.
evet olmuyor genelde. Yani metriklere baktığımızda üçüncü olan çok nadir şeyler var. Bir de çok büyük işleri tek session'da handle etmemeye çalışıyoruz. Küçük requestlerle handle etmeye çalışıyoruz. Yani yaptığın işi ne kadar küçük parçalara ayırırsan bizim için öyle daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Küçük parçaları review ede de büyüğe ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen öyle işler oluyor ki 1000 satırlık içerisinde şey olabiliyor modül farklı parçalara bölünmüş. Onu review etmek zaten çok mümkün değil. Yani o yüzden ne kadar küçük o kadar iyi.
Peki burada şimdi hazır oraya da gelmişken şeyi bir ele alsak. Küçük işler dedin. İşler nasıl planlanıyor? Bir mimar var ya da sen bir takım tek lead olarak aslında öncesinde bir şeyler organize mi ediyorsun? Yoksa takım olarak beraber konuşup, ya tabii ki sen gene bakıyorsundur, o ayrı mesele de, birkaç sprint önden gidip, ama asıl şey de işte beraber ortaya gidip böyle bir puanlama şu bu oluyor mu?
Aynen öyle. Yani şöyle bizde hepsi burada içerisinde yazılım mimarı rolü yok. Yatayda böyle bir rol yok. Daha önce de seninle konuşmuştuk bunu. Çünkü biz yataydaki bu rollerin Cade'de dizayn edilen bu takımlar için çok fit etmediğini, çok doğru olmadığını ve iyi result'lar, iyi sonuçlar verdiğini göremedik. Çünkü takımın o çektiği çileyi hani bilmediği için mimar arkadaşlarımız çok da efektif çözümler kendileri için çok iyi olabilir, üretemiyorlar. O noktada tech lead için de aynı şey geçerli. Teknik olarak biz business'ı da bildiğimiz için bir çözüm üretiyoruz ama bunu genelde takımla yapıyoruz. Task bizim önümüze geliyor. Biz task'ta teknik olarak sıkıntı çıkarabilecek ya da nerelere dokunuyorsa bunları kısaca yazmaya çalışıyoruz. Sonra grooming session'ı yapıyoruz. Bütün takım katılıyor, rolden bağımsız. O task'ın içerisinde hepimiz yorumunu dile getiriyor. Tartışıyoruz. Teknik olarak teknik arkadaşlar arasında daha sonra bir grooming session'ı yapıyoruz. Task'ın belli bir structure'ı var. O structure'ı yazıyoruz. Şu servise dokunabilir. Şuraya dikkat etmek gerekiyor gibi assumption'larını yazıyoruz. Ondan sonra ilgili engineer arkadaşlarımız bunu alıp develop etmeye çalışıyor. Ama en baştan en sona kadar herkes işin içinde oluyor. Rol bağımsız.
O grooming'de iki adım yaptınız. Birinde herkes var, diğerinde yok. Olmayan kısımda bir bu işin yani t-shirt size puan deyin ne derseniz deyin ama bir şey veriyorsunuz değil mi yani ya da bilmiyorum da sprint koşmuyorsanız vermeyebilirsiniz ama orada belli mi yani hani bir şey çıkıyor mu orada?
Aslında şöyle, grooming'in ilk aşamasında takım olarak align olmaya çalışıyoruz. Non-technical bir şey gibi düşünülebilir. Yani o işin business value'sunu tartışıyoruz. Nerelere dokunacağından ziyade. Daha sonra işte teknik arkadaşlar front-end'e dokunuyorsa front-end, back-end'e dokunuyorsa back-end ya da her ikisine dokunuyorsa ortak bir session'da bunun teknik assumption'larını çıkarıyor. Şuraya dokunabilir, buraya dokunabilir diye. Ondan sonra align oluyoruz tekrar estimation session'ında. Herkes yorumunu dile getiriyor ve sonra bu iki session'dan sonraki estimation session'ında oturup bunu planlıyoruz ve puanlıyoruz. T-shirt size olarak ya da farklı metodolojilerle.
Bu biraz toplantı erozyonu oluşturmaz mı? Şimdi ya düşünüyorum da yani sonuçta bir kere yapıp olan bir şey değil bu her hafta, her 2 haftada bir olacak ve yani tamam senin hayatında bu normal bir şey ama diğer daha junior ve middle arkadaşlar bundan biraz yorulmuyorlar mı?
Yoruluyorlar. Yani şöyle bir kuralımız var abi. 15 dakikayı geçmesini istiyoruz. Geçiyorsa stop ediyoruz. Demek ki bir şeyleri anlatmakta problemimiz var.
Bir dakika ne 15 dakikayı geçmesini istiyorsunuz?
Toplantılar. O toplantılar 15 dakikayı geçmesini istiyoruz.
Ama o toplantıda bir şey konuşuluyor yani bir iş, değil
Evet,
mi?
bir iş ya da yani şöyle atıyorum çok bulk işleri aynı anda konuşmamaya çalışıyoruz. Task bazlı konuşuyoruz ve 15 dakikayı geçmesini istemiyoruz. Her task'ı da konuşmuyoruz bu arada. Size'ı belirli bir level'ın üzerinde olanları konuşuyoruz. 15 dakika içerisinde birbirimizi anlatamıyorsak demek ki birbirimizi hiç ikna edemeyeceğiz. Yani çok uzatmaya gerek yok o session'ı. Eksiklerimiz neyse o task'ı bir daha konuşuyoruz arkada. Analizinde eksik olabilir, başka takımlarla align olunmamış olabilir. Konsörlerimiz o task'ın yapılmamasını gerektiriyor olabilir. Sonra bir daha bir session oluyor ama temelde 15 dakikayı geçsin istemiyoruz. Çünkü insanlar sıkılıyor, context switch olduğu için yoruluyorlar. Verim alamıyoruz bir noktadan sonra. Katılmak için katılınıyor. O yüzden 15 dakikayı geçsin istemiyoruz. Ve genelde tek bir session'da tek bir işi ya da en fazla iki işi konuşup o session'ı kapatıyoruz. Zaman içerisinde şöyle oluyor zaten. Product owner'larımız bu ritme alıştığı için dikkat etmeleri gereken yerlerde hazırlıklı oluyorlar. Teknik arkadaşlarımız, ben veya diğer arkadaşlarım nerelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendikleri için çok daha 15 dakikayı bile sürmeyen session'larda şeyi kapatıyoruz. Estimation'larımız uzun sürüyor tabii. Çünkü bir anda o velocity'ye göre 20 task'ı bile puanladığımız şeyler olabiliyor.
O yani onun öncesi zaten hani şey biz bunu aslında böyle ayrı ayrı yapmıyoruz da paraşütte en azından bizim takım toplu yapıyoruz. Yani sizin iki grooming'iniz aslında bizde bir tane session'da gibi oluyor. Biz biraz daha onun hani mesela birinci ya üçüncü sprint'teyken onun sonuna da ortasında dördüncü sprint'te gelecek şeyleri tartışıp üçüncü sprintin sonunda da dördüncü sprint'i puanlıyoruz aslında ve ikisinde de bütün takım oluyor. Burada tabii hani bu iki toplantıda yaklaşık toplamda böyle 2 saat ve 3 saati bulduğu için o yüzden sordum. Hani bunu sizin ölçeğinizde yaptığınızda biraz işler yeni developer, yeni gelen birini yorabilir. Öbürlerinin kasları gelişmiştir. Zaten domaini bilir. Denile de hemen anlar. Ama öbür arkadaşlara da biraz vakit vermek lazım. Onlar acaba nasıl oluyorlar diye böyle bir hani onları nasıl ısıtıyorsunuz buraya onu merak ettim aslında.
Şöyle bir şey de izliyoruz. Yeni arkadaşlarımız özellikle onboard olacakları süreçte Three Amigos diye bir teknik izliyoruz. Örneğin size bir task geliyor. Bir backend, bir frontend ya da bir backend QA ve BA yani product arkadaşımız task'a başlamadan önce bir daha align oluyorlar. Çünkü onboard olan arkadaşımız dediğin gibi kasları kuvvetli olmadığı için kaçırmaması gereken bir şeyi kaçırmış olabilir. Bir daha align oluyoruz. Çok ufak bir task'tan önce bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir alignment toplantısı daha yapıyor arkadaşlarımız. Bu üç arkadaşımız üç farklı rolden task'ı anladıkları konusunda hemfikir oluyorlar. Böyle build edip devam ediyoruz hayatımıza. Three Amigos'u dediğim gibi her task için yapmıyoruz. Onboard olacak arkadaşlarımız için genelde yapmaya çalışıyoruz. Faydasını da gördük aslında çoğu noktada.
Peki burada ne zaman bitti oluyor ya? Tamam, bu artık onboard olmuş. O sana mı bağlı?
Yani
Sen sırtına vurup artık onboard oldun mu?
yok abi. Yani şöyle aslında biz özellikle hepsi burada olarak çok uzun zamandır son 2 senedir en azından junior level'daki arkadaşlarımızı hire etmiyorduk. Çünkü domain kompleks. Yani en küçük parçası bile çok kompleks. Ve biliyorsun junior arkadaşlarımıza bir emek yani apprenticeship olduğu için oraya bir emek, bir resource, bir investment yapmak lazım. Bunun için pipeline'ımız vardı. Onu değiştirdik. Bir müddet almamaya başladık. Şimdi yeni yeni yine junior arkadaşlarımız ya da mid level arkadaşlarımızı dahil ediyoruz. Oradaki süreç de şöyle. İstiyorsan direkt onboarding süreçlerini anlatayım ki nerede bittiğini şey yapalım. Biz en başında bir arkadaşımızı işe alırken bir kod katası gönderiyoruz. O kod katasını istediği dilde, o challenge'ı istediği dilde çözmesini rica ediyoruz. Ondan sonra kodu inceliyoruz. Beklediğimiz şeyler yani bir değer verilmiş gibi yazıldıysa hani software craftsmanship'in temel kavramı sadece bir iş yapmak değil değer üretmek olduğu için ona emek verildiyse görüşme yapıyoruz. Teknik bir interview yapıyoruz. Orada işte teknik olarak güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını görmeye çalışıyoruz. Sonra onboard ederken de bir roadmap üzerinden ilerliyoruz. Her arkadaşımızın bir roadmap'i var. O roadmap'te de 5 farklı şey var, kavram var içini doldurmaya çalıştığımız. Birincisi technical diversity yaratmaya çalışıyoruz. Nerede bittiğini söylemem için önce bunları nasıl açtığını söylemem gerekecek çünkü. Yani burada temel esas technical diversity'de bizim domainimiz içerisinde kullanılan dilleri ve productları öğrenebilmesi yavaş yavaş. Bunun için Udemy'den kurs almasını istiyoruz, belirli kitapları okumasını istiyoruz, belirli eventlere katılmasını istiyoruz arkadaşlarımızın. İkinci olarak problem solving skill'lerini geliştirmek istiyoruz. Bunun için de Coding Game ve HackerRank kullanıyoruz. Onlara istedikleri soruları, istedikleri algoritmaları, istedikleri dille çözmesini rica ediyoruz. Sonra GitHub'a publish ediyorlar. Biz de GitHub'tan inceliyoruz hangi seviyede olduklarını. System design için bu kaslarını güçlendirmek için belirli pet projectler veriyoruz. Side projectler. Burada dili ve problemi kendi seçiyor arkadaşlarımız. İsterse bir to-do app yapıyor, isterse Twitter klonu yapıyor, isterse WhatsApp'ı redesign ediyor. Behavioral skill'lerini geliştirmek istiyoruz. Burada şey gibi anlaşılıyor genelde ben konuşurken. Konuşmada veya tavırlarında bir değişiklik istemiyoruz insanların. Bu zaten bizim motivasyonumuz da değil. Medium yazısı yazmasını istiyoruz mesela. Çünkü bir yazıyı organize ederken hem düşünsel olarak hem de yetenek olarak birçok şeye fokus olması gerekiyor. O kafasındaki organizasyon yapısı gelişiyor arkadaşlarımızın. YouTube videosu çeken arkadaşlarımız var. Son olarak da cultural improvement dediğimiz kültürel bir background yaratmaya çalışıyoruz. Yani kitaplar genelde üçe ayrılıyor. Teknik kitaplar ya da sadece belirli bir behavior'a yönelik kitaplar. Biz bu aşamada kültürel kitaplar okumasını istiyoruz arkadaşlarımızdan. İşte ne olabilir? Andrew Hunt'ın Pragmatic Programmer kitabı olabilir. Ya da Pragmatic Thinking. Robert Martin'in kitapları olabilir. Sandro Mancuso'nun olabilir. Frederick Brooks'un olabilir. Donald Knuth'un olabilir. Kent Beck'in olabilir. Bu kitapları okuyup o mindset'ini geliştirmesini istiyoruz. Bu tamamlandığında bir aylık şeyleri düşün. Roadmap'leri. Tamamlandığında ve artık roadmap'i kendi dizayn etmeye başladığında bununla paralel olarak yaptığı işler de belirli ölçüde olgunlaşıyor. Okey abi diyoruz. Artık onboard olmana gerek yok. Kendi roadmap'ini kendin dizayn edebilirsin. Sonuçta mindset'i öğrendin. Zaten bu yaptıklarımızla paralel olarak yaptığın işin maturity'si de olgunluğu da değişti. Bizim için okeysin diyoruz. Bu genelde 4 ay, 6 ay sürüyor. Bazen 1 sene sürüyor. Kişiye göre
Bir
değişiyor.
sene. Wow.
Evet biz yani özellikle junior tarafında bunu şey yapıyoruz. Bir sene boyunca örnek veriyorum sadece small size'da ya da biraz medium size'da işleri alıp ilerletmesi bizim için yeterli. Önemli olan o kültürü oluşturabilmek bizim için. O passion'ı körükleyebilmek.
Bu saydığın şeyleri burayı dinleyen aslında seniorlar da olabilir ama daha çok junior arkadaşlar hep böyle ne yapayım, ne edeyim diye ortalıkta gezinirken, yani hiç gerek yok. Şu an bence Cem'in dediklerini o dakikaya gidip bir daha dinleyin ve gerçekten bence takdir et. Eğer bu çalışıyorsa ve bunu uygulayabiliyorsanız bu bence muhteşem bir şey. Yani belliyse zaten bu saydığın kitaplar hep belli, işte Clean Code, Software Craftsman, Refactoring, işte test kitapları falan saydığın insanlar da belli. Bunlar çok değişen kitaplar da değil. Temel işte o culture dediğin olaya geliyor zaten. Ama Go değişir, Ruby değişir, bunlar her zaman değişir. Ve ben şeyi çok sevdim. Bu design, sistem design zaten sen tam anlatırken örnek vermeseydin soracaktım nasıl yapıyorsunuz diye. Çünkü bir şey fark ettim, ben de kendim yurt dışında iş görüşmesi yaptığımda sistem design'da patlıyoruz biz. Yani o bizi olmuyor yani. Büyük şirketler özellikle bunu soruyorlar yani. Ben birkaç arkadaşla da konuşurken beraber hazırlanırken gerçekten burada kafa öyle çalışmadığını fark ettim. Yani biz işte hepsi burada bir e-ticaret sitesi en nihayetinde ve bir problemi kendine göre çözüyor. Paraşüt bir ön muhasebe programı ve ön muhasebe problemi ben yine çözüyorum. Ama bir yere gittiğinde böyle lak diye kalıyorsun yani. Hani orada çünkü o dünyada yaşadın. Kendini, ya bu çok güzel bir şey. Kendini dışarı atıyorsun. Gerçekten iyiymiş. Eğer buna yani, ama bu şöyle bir durum abi. Ben şöyle bakıyorum bu işe ve hala da bakıyorum. Kendi şirketim olursa da inşallah öyle yapacağım. Bir altyapı takımı kurmak lazım ve bunun başına da birini koymak lazım. Aynı bir teknik direktör gibi birini ya da birilerini. Bu evet, bu burası insan yetiştirmeli. Gider gitmez. Önemli değil. Yani mesela sizle çalışır 8. ayın sonunda tam on board olurken adam gerçekten kendini donattığı için de bir şekilde gidebilir. Yani bu çok normal. Ama böylelikle sen aslında sektöre birini yetiştirmiş oluyorsun. Kalite yapmış oluyorsun. Okey, para kaybettiğin, zaman kaybettiğin, bunlar önemli. Zaten bunları hesapladığın için bunu yapıyorsun. Ben bunu çok değerli buluyorum. Ve böyle olması gerektiğine inanıyorum. Hani craftsman diyoruz. Craftsman ne oluyor? Ustalık çıraklık ilişkisi var aslında bir yerde. Ama ne yazık ki bir herhalde siz source ayırmışsınız çok güzel. Genelde source ayrılamıyor bunlara. Resource ayrılamıyor pardon. Bu da çok anormal değil. Vallahi yani bu konuyu da konuşmak isterim ama yani belki ayrı konuşuruz.
Çok kısa bir zamanı şey söyleyeyim. Zaten
tabii buyur abi. Buyur.
Evet, muhabbet zaman. Ben de çok severim muhabbet etmeyi de. Bu işte biz değer yaratmaya çalışıyoruz abi. Söylediğin gibi. Para kaybetmek çok önemli değil. Sonuçta şirket, insan dediği şey sayısal bir varlık değil. İçinde ruhu olan, inancı olan, belli bir kültürü olan bir şey. O kültür taşındığı sürece hem ülkemizde hem de genel yazılım sektöründe belli daha iyi bir noktaya gidecek. Önemli olan bu. Bir de deklaratif yaklaşmıyoruz. Yani bunun karşısında bir KPI'niz yok. Yani arkadaşlarıma da söylüyorum. Yaparsanız yaparsınız. Yapmazsanız sonuçta ne benim kaybettiğim ne de şirketin kaybettiği hiçbir şey olmayacak. Tamamen kişisel olarak yapmak istediğiniz, size özel bir şey bu. Nice to have. Yaparsanız gerçekten bunun faydasını görebilirsiniz diyorum. Çünkü insanlar şeye bağlıyor genelde. Abi sonuçta bir şey kazanmıyoruz. Aslında kazanıyorsun ama kazandığın şey matematiksel bir değeri yok.
Fark evet. Etmiyorsun. O kazandığı şey zaten aslında o sistem dizaynı belki 2 sene sonra kafasına gelecek. Yani hani bak ben 10 senedir yani sen hemen hemen aynı şeye sahibiz. Takılıyorum bir yerlerde ister istemez. Çünkü kafam öyle çalışmaya alışmamış. Doğal olarak. Çünkü bunu görmemişim. Hep iş yap. Bir, yani modern dünyada artık bu bence o şekilde çalışmıyor bizim sektör. En azından benim görüşüm böyle de. Ama işte business açısından baktığın zaman sonuçta kar etmek için var şirket. Buraya bir source ayırıyorsa, buraya bir şeyler kaynak ayırıyorsa da onu hesaplıyordur diye. Ve onun da sayıları vardır. İşte sizde mesela şey vardır yani. Ya işte 4 kişiyi onboard ettik ama bu 4 kişinin 3'ü gitti ve gidiyor. Burada bir şey var. Bir şey yanlış yapıyoruz diye oturup bir ya da ben örnek verdim.
Var evet. Bir rule setimiz var abi.
Takip ediyorsunuzdur yani illaki. Ne kadar zaman mesela ortalama ne kadar zamanda bir junior developer hepsi burada da PR'ını açıyor.
Yani bu
bunu mesela bir şey diyebilir misin?
Yani ortalama 4 ay oluyor abi genelde.
Çok iyi ama ya. Yani o kadar da kötü değil aslında. Bir junior'dan bahsediyoruz ve hepsi burada diyoruz yani hani. Ya bu PR tabii bir wording text değiştirme değildir. Yani
şu small size'daki business feature'larını drive edebiliyor arkadaşlarımız.
O bile o güzel. Çünkü şey de var. Aa hepsi burada da kodum var diyor. O da ayrı. Çünkü adamı orada ya da kadını orada tutarsan ya tamam abi anladık hacker'ın neyi, bunlar güzel de hadi biz bunun için gelmedik buraya yani. Bir de o da var.
Tabii
yani.
Motivasyon sağlıyor. Kullanıcıyla buluşturduğu bir şey.
Onu vermek gerekiyor bir an önce ona aslında. Çok böyle denge.
Çok doğru. Biz şeyi denedik. Özellikle intern arkadaşlarımız da 8 haftalık süreçte sadece bir roadmap dizayn edip bunları oku, şunları yap dediğin gibi bir negatif bir etkisi var. Çünkü müşteriyle buluşturduğu bir şey görmek istiyor. Mutlu oluyor insanlar. Orada da işte senin söylediğin gibi daha sonra biz de learn ediyoruz bu süreçleri. İşte ufak ufak böyle havuçlar vererek abi bak bu işi yapalım, müşteriyle buluşturalım. İnsanlar inanılmaz motive oluyorlar. Özellikle junior level'da bir insan yani o gözlerindeki ışıktan anlıyorsun ne kadar mutlu olduğunu. O yüzden evet katılıyorum.
Tabii, bir de gerçek bir code base'e giriyor. Öbürü Twitter kullanıyor, bilmem ne kaç kişi kullanıyor. Burada binlerce, milyonlarca insan kullanıyor. Senin küçük bir virgül atan ortalığı, ya tabii ki geçmez CI'den da, hani mes attım kafadan yani. Hani. Ya abi vallahi yani süreyi çok aştık aslında ama konuşmadığımız noktalar var. Özellikle bu sizi sen open source'u açıyoruz dedin, yaptığımız işleri dışarı koyuyoruz dedin. Ve sizin bir de böyle galiba artık böyle tek bir blog yazma işine de girdiniz. Birazcık bahseder misin yani orada topluluğa yaptıklarınızdan?
Şöyle uzun zamandır aslında Medium yazıyoruz ama hepsi buradanın dışarıdaki farkındalığı biraz reputation yani o biraz düşük. Onu arttırmak için işte böyle podcastlere katılıp hem içerideki o farkındalığı arttırıp hem dışarıdaki farkındalığı arttırmak için podcastlere katılıp eventlere katılmaya çalışıyoruz. Open source contribution yapıyoruz. Mesela Elasticsearch üzerinde daha yeni açılan bir şey var. Arkadaşlarımızın açtığı bir pull request var. Kullandığımız projelerde böyle şeyler görüyorsak yapmaya çalışıyoruz. Kendi kullandıklarımızı da dışarıya açıyoruz. Mesela micro frontend yapımız dışarıya açık şu an. İnsanlar alıp kullanabiliyor. Bazı Go'da işte Node.js'te kullandığımız package'leri de dışarıya açıyoruz. Genelde böyle bir mindset'te ilerliyoruz ve temel amacımız aslında hepsi buradanın dışarıdan görünen bu imajını biraz daha değiştirmek. Çünkü biraz soğuk bir imajı var hepsi buradanın ne yazık ki. Aslında öyle insanlar değiliz. Yani hani gerçeği bu olmadığı için gerçeğini insanlara sunmaya çalışıyoruz. Sen de teşekkür ediyoruz sana da. Bize bu fırsatı verdin. Çünkü biz de çok yeniyiz burada. Yani ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı çok bilmiyoruz. Sizin kadar profesyonel değiliz. Birçok deneyiminiz var bu konuda. Böyle bir adım attık aslında teknoloji ekibi olarak. Umarım hem biz hem de dışarıdaki diğer yazılım zanaatkarları bunun faydasını görürler.
Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için abi. Bir mukabele ediyorum ben de. Peki ofiste, ofisiniz neredeydi sizin?
Mecidiyeköy'de Trump
Tavan Towers'daydınız ve 11 Mart'ta geçen sene bir pandemi oldu. Ne oldu sonra? Ve şu an nasıl ve nereye gidiyor?
Pandeminin duyulmasından sonra biz remote'a döndük direkt olarak. Herkes işte Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı aslında. Remote'da çalışmaya başladık. İlk başta biraz zordu bizim için. Çünkü insanlar böyle bir deneyimi yoktu. Bir de biliyorsun teknoloji sektöründe özellikle ülkemizde korkulan bir şey bu remote çalıştırmak. Çok belki temelleri de bence sağlam değil ama bu korkunun insanlar daha çok çalışmaya başladılar ilk başlarda. Çünkü bilmiyorduk böyle bir şey öğrenmemiştik. Böyle bir kültürümüz de yoktu. Ama zaman içerisinde o şey rutin oturmaya başladı. İnsanlar artık gerçekten ofiste çalışıyorlarmış gibi belirli bir periyotta çalışmaya başladılar. Çok şeyimiz de düşmedi. Yaptığımız işlerin size'ı ya da ürettiğimiz değerin size'ı da çok düşmedi. Ama ilk başta çok zorlandık. Özellikle ilk 6 ayda inanılmaz zorlandık. Bir de üstüne bir de Black Friday yoğunluğu vardı. Ama şu an için o şey oturmuş durumda. Yapı oturmuş durumda bizim için. Tabii onboarding de bambaşka bir sürece evrildi bu noktada. Bizim için de zor. Başlayan arkadaşlarımız için de çok zor. Korku var. Yani tırnak içinde söylüyorum. Nasıl olacak? Çünkü insan olmanın getirisi olarak bile bir etkileşim içinde olmak istiyor herkes. O mimikleri görmek istiyor. O sözleri gerçekten karşısından duymak istiyor. Bu bence zaman içerisinde yavaş yavaş alışabilecek bir şey. Bunun için etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarımız oyunlar oynuyor online'da. Meet'ler açıp böyle goy goy yapıyorlar. Çözmeye çalışıyoruz. Ama zor bir süreç bence bütün teknoloji ekipleri için.
Ama artık zaten bir kas gelişti. Ne olacak peki? Nereye gidiyor? Bugün yani az sonra zaten son soru olarak konuşacağız da insanlar bilmek isteyebilirler. Yani belli de değil gerçi de bana da soruyorlar paraşüt için. Ben Ordu'dayım mesela. Yani hep İstanbul'dan kalktım geldim.
Ben de Muğla'dayım abi.
Evet yani en azından hepsi burada da bildiğin söyleyebileceğim şeyler var mı? Nereye gidiyor?
Şöyle biz şu an geri dönmeyi düşünmüyoruz şirket. Çünkü çok büyüdük. Yani şu an 400 diyorum ama şu an konuşurken yani bu hafta bile bu rakam yukarıya doğru genişleyecek. Çünkü ticaretin pazar payı büyüyor gitgide. Ve yan productlar olarak başlayıp şu an gerçekten dikeyde product olan Hepsi Express, Hepsi Jet gibi büyük productlarımız var. Pasta boyutu büyüdükçe de sonuçta insan kitlesi de genişliyor. Ofiste böyle bir resource'u maintain edebileceğimiz bir yer yok. Yeni bir lokasyonda taşınmak pandemi için çok mantıklı değil bizim için. O yüzden remote çalışmaya devam edeceğiz çok uzun süre boyunca. Ama bunu herkese announce etmeyeceğiz. Sebebi şu, biz hepsi burada olarak biliyorsun bir Gebze'de bir depomuz var. Orada insanlar çalışıyorlar. O insanların oraya gitmeleri lazım. Böyle ülkeye announce edersek onların kalpleri kırılabilir. Yani kimsenin böyle kalbini de kırmaya gerek yok. Genelde remote'u announce etmeden devam ettirmeyi sürdürüyoruz. Tekrar geriye dönüş gibi bir...
Şu an ettiğin gibi oldu ama.
Yani benim etmem çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani WebRazi'de falan çıkmayacaktır muhtemelen.
Anladım. Ya bir de ama şey var şimdi, ürün ekibi olabilir yani. Ürün derken yani hepsi buradanın mutfağında çalışan insanları şey yaparız ama yani kargo bölümünde çalışan birini uzaktan nasıl olacak yani, hani o mümkün değil ki, öyle bir durum var. Zaten hani o ofiste değil, kargoda çalıştığı için öyle bir durum da var. Yani hani onu da tabii bilmiyorum yani, belki iştirak yakınız falan vardır da, o biz burada sadece teknik tarafı konuşuyoruz. Yani öbür taraflar biz onu sen de bilemezsin.
Bilmiyorum.
Çok o çok önemli değil. Okey ya, şeyi biraz atladım, sona kaldı ve çok alakasız bir şey gelecek ama bu monitoring tool'ları nasıl kullanıyorsunuz? Yani sonuçta bu sistemin ayakta kalması lazım ve 99.8 gibi bir şey söyledin yani hani. Bir sıkıntı olduğuna nasıl müdahale ediyorsunuz?
Takımların içerisinde monitoring tool'ları var. Yani genelde ELK'si kullanılıyor. Elasticsearch'ta monitör ediyorlar. Grafana var, Prometheus var. Özellikle environment'larımızı oradan monitör ediyoruz. Network latency için Zipkin kullanıyor takımlarımız. Ama yatayda TechOps ekibimiz var. Technology Operations ismini verdiğimiz. Bu ekibimizdeki arkadaşlarımız bütün end-to-end environment'ını monitör ediyorlar. Tabii ki kendi alertlerimiz var, kendi anomaly detection sistemlerimiz var ama bu arkadaşlarımız da 7/24 bu sistemi izliyorlar ve bir anomali olduğunda bizim sistemlerimizden kaçan ya da müşterinin etkileşimiyle ortaya çıkan, yani belirli kanallardan müşteriler sonuçta bize yazabiliyorlar. Bu otomatik olarak Slack'e düşüyor bizde. Biz de bunları track ediyoruz. Yani gözden kaçırdığımız bir şey mi var diye. Burada ekiplere haber veren bir ayrıca bir yatay ekibimiz var. Kendi monitoring tool'larımız dışında.
Okey, anladım. Yani zaten zor. Herkes kendine baksa, bir şey dese ortalık karışık. Birilerinin üstten bakması gerekiyor. Valla Cem, çok teşekkür ederim. Çok güzel yayın oldu. Son olarak bu yayını dinleyen ve heyecanlananlara nasıl bir iş başvurunuz, süreciniz olduğunu ya da bir arayışınız olduğunu ya da nereden ulaşabilirler size?
Yani en başta da söylemeye çalıştım. Biz belirli bir kültürü olan, belirli bir ruhu olan ve belirli bir şeye inanan bir şirketiz. Ve bu üç motivasyonu bizimle paylaşan herkes de çalışmayı çok ister. Çünkü başarıya giden yol aslında bu üç motivasyonu bir arada sağladığımız sürece mümkün. LinkedIn'de ve işte belirli kariyer sitelerinde ilanlarımız var ama sadece buraya bağlı kalmayabilirler. Twitter'da hesabımız var. Oradan bize ulaşabilirler. Bizde çalıştığını gördükleri insanlara direkt DM atabilirler. Böyle bir şeyimiz yok yani hani içeride nasıl derler bürokratik bir sistemimiz yok. Birçok arkadaşımızla biz böyle tanıştık yani birebir iletişimle tanıştık, görüştük, içeriye dahil ettik. O yüzden hiç çekinmeden bizle beraber çalışmak isterlerse beraber bir doğruyu sürdürüp ya da yanlışlarımızı düzeltmeye yardım edebileceklerini düşünüyorlarsa istedikleri kaynaktan bize ulaşabilirler abi.
Peki süreç nasıl ilerliyor? Yani teknik mülakatlardan neler ya yap?
Süreç ilk teknik bir mülakatla başlıyoruz. Yani adayları çok kısa değerlendirdikten sonra teknik mülakatı alıyoruz ve bir kod challenge atıyoruz. Bu kod challenge'ını istedikleri dille çözmelerini bekliyoruz. Şöyle bir şey vermiyoruz işte örnek veriyorum test driven development'la yazmak zorundasın, DDD kullanmak zorundasın. Bu tamamen adayın kendi inisiyatifine kalan bir şey. Daha sonra adaylarımız bunu bize tekrar gönderiyorlar open source kaynaklardan. Biz bunu review ediyoruz birden fazla kişi. Review notları çıkarıyoruz. O review notları okeyse herkes için yani kodu okuyabiliyorsak, kodda çok anomalik bir şey yoksa ve çalışıyorsa teknik görüşmeye davet ediyoruz arkadaşlarımızı. Teknik görüşmede böyle algoritmalar etc. sormuyoruz. Tamamen sohbet ediyoruz. Ne yaptığını, motivasyonunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve biz tutkuyu arıyoruz. Yani gözlerinde o zanaatkar tutkusunu gördüğümüz insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Yoksa şöyle bir bazı şirketlerde vardır. Sen de biliyorsun. Yurt dışında ve yurt içinde birden fazla aşamalı süreçler var. İşte önce bir code challenge var. Sonra technical interview yapılıyor bu code challenge üzerinde. Ondan sonra system design yapılıyor. Sonra takımla tanışıyorsun. Sonra gidip bir de CEO ile tanışıyorsun. Ya da CTO ile. Böyle bir sürecimiz yok. Yani genelde 15 gün içerisinde sonlanabilen hızlı reaksiyon aldığımız, sohbete dayalı yani iletişime dayalı bir sürecimiz var.
Bu dediğin de o anlattıkların büyük firmalar için olur ama Esplor'da da çok küçük bir firma değil. Zaten kocaman bir firma. Yani ben olur diye düşünmüştüm. Yani bir...
Bunu içeride de çok
peki bu herkes için mi böyle?
Herkes için böyle.
Senior için. Çok herkes enteresanmış için. Yani. Ben böyle bayağı bir şey anlatacağım diye bu soruyu sordum ama. Aynı zamanda vakte de bakıyorum. Bayağı kısa geldi. Eyvallah yani. Çünkü anlamak zor olabiliyor ya. Yani hani okey kültür güzel konuşuyor. Bir şekilde kodu da yazmış. Oradan buradan almış da olabilir. Yani ben şu an çok uç senaryo.
Hiç önemli değil. Oradan burada alması da önemli değil. Anlatabiliyorsa sıkıntı değil.
Ha, ya anladım. Okey. Yani vardır ama bir tecrübeniz, bir kasınız gelişmiştir ve oradan anlıyorsunuzdur yani. Eminim. Zaten ben de bu taraftayım da. Şimdi bir Facebook'tan bunu bekleyemez.
Tabii. Onun sonuçta kitlesi çok
yani,
başka.
Yani o evet. O sistem dizaynları şunları bunları yaptırmak zorunda ama bunlar da çok fazla şey katıyor insana gerçekten. Zaten siz içeride yapmaya başlıyorsunuz bunu aldıktan sonra.
İşte biz passion arıyoruz abi. O tutkusu varsa her şeyi yapar diyoruz. Sonuçta biz de böyle geldik. Yani sistem dizaynı biz de içeride öğrendik.
Anladım abi, süper. Sen ne kadardır oradasın?
4 sene olacak.
Bayağıdır oradayız. Okey. Cem çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Benim diyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğim şey var mı?
Yok, benim için de çok zevkliydi. Çok güzel şeyler konuştuk. Tabii uzun sürebilirdi. Belki başka bir zaman tekrar offline'da devam ederiz abi.
Okey. Bugün Cem'i hepsi buradayı konuştuk Cem'le beraber. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.